Birleşiyor.
Evet, devam. Hocam ya, hocam, ya. Hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
at hocam? Hocam at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi, evet, bu program başla demek de arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Hadi, hadi. Radyo programına gidiyoruz, siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor program.
Toplamak aynı şey yapıyorsunuz ya. Demek
hadi koş.
Anlamıyorum ya, hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
ben Engin,
ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.
Dostluk ve insan, dostluk ve insan, işte bundan doğar hayat. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, sevgi açar kucak. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, düşmanım yok kardeşim var. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, sarsılmaz bir güvencim var. İnsan ve toprak, insan ve toprak, işte bundan doğar hayat. İnsan ve toprak, insan ve toprak, doğanın yüce meyvesi. İnsan ve toprak, insan ve toprak, en güzel aşkın simgesi. İnsan ve toprak, insan ve toprak, inancımın tek kuvveti. Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur,
İşte bundan doğar hayat.
Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur,
bin bir çiçek açar dünya.
Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur,
kalbimizde çalayanlar.
Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur,
Işıl ışıl şu insanlar.
Dostluk ve insan, dostluk ve insan,
nasıl kaynar kanlarımız.
İnsan ve toprak, insan ve toprak,
bir dostluk ki sapasağlam.
Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur,
hayat veren topraklara.
Ayıramazsın, ayıramazsın,
bir tekini öbüründen.
Saatlere hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyoruz herkese. Güzel bir akşam diliyoruz arkadaşlar.
Beni terk ederken benim ol.
Seni seviyorum.
Yalan da olsun söyle söyle. Sevgilim de özledim de. İnanmasan da söyle söyle. Sensiz aşkı hiç tatmadım. Sen benim ol, ne fark eder yalan olsa. Gel yalancı sevgilim ol, ellerin olmaz senin ol. Bırakıp da giderken benim ol. Sen kimsenin olmaz senin ol. Beni terk ederken benim ol.
Seni seviyorum.
Yalan da olsun söyle söyle. Sevgilim be, özledim be. İnanmasan da söyle söyle. Aşkı hiç tatmadım be. Gel yeter ki sen benim ol. Ne fark eder yalan olsa. Gel yalancı sevgilim ol. Şu yalancı dünyada. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
Değerli herkese dostlarımız, merhaba. Hepinize merhaba uzun süre sonra. Evet, umarım bugün programda teknik bir aksaklık olmaz. Rahat rahat bir yayın yaparız ha hocam, ne dersin?
Hocam bugün network kablosuna bağladım garanti olsun diye.
Evet evet, inşallah bugün bu tür teknik aksaklıklar olmadan program. Bugün... Evet arkadaşlar, uzun bir süre sonra tekrar merhaba. Bizim yayınımız gerçekten çok kopan bir yayındı. 2 hafta kadar önce en son 3 hafta, geçen hafta seslendik ama geçen haftayı pek sayamıyoruz açıkçası. Yine de Olgun Yılmaz'la röportajımız vardı. Allah'tan o kesilmeden oldu değil mi hocam? o herhangi bir kesilmeden oldu ve ondan sonraki bölümde ama tamamen koptuk, bir şeyler oldu. Yayın sürekli gidip gelmeye başladı. Biz de en sonunda devam edemedik programa. Ama bugün böyle şeylerin olmayacağını umuyoruz. Ama ondan onu saymazsak geçen haftayı. Herhalde 3-4 hafta oluyor değil mi hocam programımızı aşamaya? Evet. 3-4 haftada programımızı yapamıyorduk. Sizleri özledik. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir diyelim.
Evet evet, özlemişsinizdir bence de.
Bugün 29 Ekim öncesi 28 Ekim.
Evet,
hem bu aralar biz neler yaptık biraz onlardan bahsedelim. Hem... hukuk sempozyumuyla ilgili ondan bahsedelim.
Evet.
Belli tanıtımlarımız olacak, duyurularımız var programımızda. Onlardan bahsedeceğiz. Ve bu şekilde geçecek. Hocam neler var duyurularımız ve neleri, bugün neleri vereceğiz dinleyicilerimize? Sen biraz daha bahsedeceksin.
İmza günü duyurumuz var. 30 Ekim Cuma akşamı da Fransız Kültür Merkezi'nde ne vardı? Louis Braille'in 200. yılın doğum yılı nedeniyle düzenlenmiş bir etkinlik var.
Kör Fotoğrafçılar Projesi grubunun.
Onu duyurusunu zaten geniş vereceğiz.
Evet.
Duyurunun sonunda da oraya nasıl ulaşacağınız konusunda bir tanımlama var. Bunun dışında
hukuk sempozyumu ile ilgili bizim çok gittik. Altını çizdiğimiz bir konuşma vardı.
Evet.
Işıl Hanım.
Evet. Bilgi Işıl soyadını tam
Bilgi hatırladım. Üniversitesi'nden Işıl Hanım'ın.
Bilgi Üniversitesi'nden. Bilgi Işıl diyorum ya. Bilgi Üniversitesi'nden Işıl Hanım.
Onun konuşmasını vereceğim. Burada vermek istiyoruz. Gerçekten çok, bence engellilikle evet, ilgili, yani bunun felsefesiyle ilgili çok önemli mesajlar verdiğini düşünüyorum o konuşmada.
Kesinlikle katılıyorum ben de sana hocam.
O yüzden o konuşmayı burada sizinle paylaşmak istiyoruz. Ve
evet,
ondan sonra tabii ki geçen 15 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz kaldırıma dokunma kampanyası kapsamındaki
ve
bastonu etkinliğimizi bir türlü verememiştik. Bu hafta onun hem orada sokakta söylediğimiz halini hem de stüdyo ortamındaki kaydını
vereceğiz.
Size dinletmek isteyeceğiz. Ve onlardan da sizin tabii ki görüş ve önerilerinizi bekleyeceğiz.
Evet.
Ve tabii bu 3 hafta içinde neler oldu, neler yaptık biliyorsunuz. Bu imza ile ilgili ciddi sorunlar yaşadık. Onu konuşacağız. Onunla ilgili gelişmeler ne durumda olacağız. Duyurularımız olacak ve programımız bu şekilde ilerlemeye devam edecek.
Evet, evet.
Bu arada tabii iletişim adreslerimizi de hatırlatmak lazım.
Hemen hatırlatalım. Daimi adresimizi vereyim önce ben. Bu sefer değişiklik yapıp. mail@engelsizerisim.com engelsizerisim@hotmail.com MSN adresimiz.
Radyo@gorenparmak.org'da
bize ulaşacağınız adresimiz şu anda
MSN üzerinde.
MSN üzerinde
hem engelsizerisim@hotmail.com ve hem de radyo@gorenparmak.org adreslerinde
İkisinden de bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet.
Bu iki adresten de sizlere ulaşabilirsiniz.
mail@engelsizerisim.com'dan da her zaman bize yazabilirsiniz. Görüşlerinizi, evet, düşüncelerinizi.
Bu arada tabii hemen bugünden bir haber vereyim. Jaws onun Türkçesini nihayet çıkardık. Yani kişisel olarak bu Braille teknik olarak da o çıktı. Bununla çok ilgili de soru, görüş ve önerileriniz olursa bunları da buradan cevaplamaya hazırız arkadaşlar diyorum. Evet. Ve bir müzik arası.
Bir müzik arasından sonra devam edelim değil mi?
Evet.
Evet, bakalım Beatles'tan ne çalacağız?
Güzel müzikler bulmuşsun yine.
Evet hocam, birazdan çok eskilerden bir parça da çalacağız da tabii hareketten sonra o biraz yavaş olacak. Ama belki ondan önce biraz daha değişik parça çalarak belki yavaşlatırım. Bir anda tempomuzu düşürmektense hani biraz daha Türkçe parça çaldıktan sonra o eski parçayı modern etmek istiyorum. Çünkü çok benim çok hoşuma giden bir sesi ama ben adını yanlış biliyormuşum.
Evet.
İnternette bir aradım. Çukurovalı Abdülkerim diye biliyormuşum. Tarsuslu Abdülkerim'miş. O yüzden de bulamıyormuşum tabii.
Anladım. Şimdi, ama ilginç, güzel şarkılar bulmuşsun hocam.
Şimdi hemen şöyle bir duyuru yapalım arkadaşlar.
Hı hı.
Engelsiz Erişim grubu olarak bir proje grubu oluşturduk. Biraz çok paldır küldür mü girdim ama yani
evet,
duyursun yapalım. Bunu duyursun yapalım. Bu gruba üye olmak isteyen arkadaşları bekleriz. Çünkü burada yani şunu düşünüyoruz. Görmeyenlerin problemlerinin olduğu bir noktada görmeyenler de üretken olmalılar ki sorunun çözümü en güzel şeklinde olsun. Yani güzel şekilde çözüyorsun sorunu. Yoksa biz oturup birilerinin bizim için bir şey üretmesini beklersek o üretilen şey bizim istediğimiz gibi olmayabilir.
Evet, bence de o anlamda biz de bu konuda arkadaşlar Engelsiz Erişim grubu olarak bir e-posta grubu oluşturduk.
Evet, evet.
Grubumuzun adresi engelsizerişimproje@yahoogroups.com ve buraya üye olmak için de
engelsizerişimproje@subscribe
yani öyle Türkçe S-U-B-S-C-R-I-B-E yani
Sivas, Urfa,
Bursa,
Sivas,
Ceyhan,
İncirli.
Hayır, Rize.
Pardon, Ceyhan, İncirli, Rize, İncirli, Bursa, Edirne.
Subsicribe yani.
Evet, subsicribe.
@yahoogroups.com adresine boş bir e-mail gönderirsiniz ya da bize doğrudan yazarsanız.
Evet, mail@engelsizerisim.com'a mail atarsanız üye olmak istiyorum diye. Hı-hı. Bu adres biraz uzun gelip hani hatırlayamazsanız, yanlış yazacağınız falan düşünürseniz. Hı-hı. Biz onu ekleriz bir şekilde.
Evet, evet. Bu şekilde onu ekleyerek de biz de sizi üye yapabiliriz ama bu gruba eğer projeleri olan, fikri olan, bir şeyleri paylaşmak isteyen ve bir şeyleri değiştirmek isteyen tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz.
Bekliyoruz, evet.
Burada amacımız, hemen onu da duyuralım. Yeni bir e-posta grubu enflasyonuna, yeni bir e-posta grubuyla katkıda bulunmak değildi arkadaşlar. Biz o yüzden bunun için çok bekledik. Yani bu grubu çok daha önceden oluşturabilirdik ama burada amacımız hakikaten hani biraz daha proje odaklı, sadece projelerin tartışıldığı, fikirlerin tartışıldığı, planların tartışıldığı bir grup olmak ve burada gerçekten söyleyecek sözü olan, ifade edecek şeyleri olan tüm arkadaşlarımızı burada görmekten çok mutluluk
kesinlikle
duyacağım.
Kesinlikle öyle söyleyeyim. Dediğin gibi aramızda görmek isteriz. Çünkü herkesin mutlaka üreteceği, katkıda bulunacağı bir şey vardır. Hı-hı. Yani güzel olacak bu proje grubu da diyoruz.
Evet.
Şimdi
hocam ne yapalım? Baston şarkımızı şeyimizi verelim mi, etkinliğimizi bir? Onu istersen.
Baston etkinliğimizi verelim, evet. Hı-hı.
Onu verelim. Ondan sonra yine konuşmaya devam edelim. Bu arada tabii MSN adreslerimiz açık iletişim. Her türlü konuda bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Radyo@görenparmak.org ya da engelsizerisim@hotmail.com MSN adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.
Evet, şimdi
bakalım kaldırım aktivistleri şarkılarımızı, evet, 15 Ekim etkinliğimizi beğenecek misiniz?
15 Ekim etkinliğinin canlı stüdyo ortamı değil de,
evet, canlı
dışarıdaki
olarak
şeyini veriyorum şu anda, çalacağız.
Bu sefer umarım kesilmeden dinleriz.
Evet, dinliyoruz.
Hey, bitmedi henüz sözümüz.
Hey, bitmedi henüz sözümüz.
Bastonumuz dönmedi. geçti. O zaman dediniz de gittiniz. Elbet kaldıracağız sizi.
Elbet kaldıracağız sizi.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım.
Biz kaldırırım. Biz kaldırırım.
Bravo. Bravo. Bir alkış yapalım.
Arkadaşlar,
Arkadaşlar, 2500'de çıkartılan 5378 sayılı ayarlayalım.
Var mı bir şey buraya?
Bir dakika abi,
batona
gitmeyi ayarlayacağız.
Ses
uzaklaştı. Şu parmaklarda
dur abi.
Hadi tamam. Şu Erdoğan Genel Başkanı Bülent Kılıç. Değerli arkadaşlar, 5378 sayılı yasa 2005'i çıkartıldı. Hadi ondan öncesini unuttuk. Dendi ki 7 yıl içerisinde bütün kamu açık alanlar herkes uygun hale gelecek. Geldi mi?
Hayır.
2012'ye 3 var. Artık bugün gözlerimi engelsizleşim kurumu olarak başladık. Gittikçe çoğalacağız. Kaldırım aktivistleri her ay bir ilçede olacak bundan sonra 2012'ye kadar. Göreceğiz. Yetkililer uyuyor, biz mi uyuyoruz? Ne diyoruz? Kaldırıma dokunma, belediye uyuma.
Kaldırıma dokunma, belediye uyuma. Kaldırıma dokunma, belediye uyuma. Kaldırıma dokunma.
Kimse herhangi bir insanın dizinin, yüzünün, başının, elinin yara izle dolmasına sebep olamaz. Herkes özgürce yürüyebilecek kaldırım hak ediyor. Biz de vergi veriyoruz, biz de bu ülkede yaşıyoruz.
Özgürce yürümek.
Ben bir şey söyleyeyim.
Arkadaşlar merhaba, ben de Engelsiz Erişim Grubu'ndan Engin Yılmaz. Bülent abi zaten birçok şeyi özetledi, ben de birkaç şey diyeyim. Biliyorsunuz Türkiye'de tüm yapılar 18 ila 50 yaşındaki erkeklere göre düzenlenmiş. Bunun dışındaki herkes dışlanıyor. Belli bir boyda, işte 1.50 ile 1.70 arasındaki boy, belli bir kiloda, yaşta herkese göre düzenlenmiş. Bunun dışındaki herkes dışlanıyor.
Engellidir.
Ve böyle bir şey eşitliğe sığmıyor. Biz engelliliği aslında toplumdaki düzenlemelerden kaynaklanan engellenmişlik olarak görüyoruz. Bu kaldırımlardır ki ağaçlar, mantarlar, arabalar, kasalar, daha neyi sayalım yani ne varsa kaldırımda. Masalar. Hepsi aslında bize engel, bir tek bize de değil yani, tek dedim ya, çocuk arabalı olan insanlar, orta tetik engelliler, yaşlılar, fiziksel engelliler, yani 18-50 yaş dışında kalan, erkek olmayan herkese göre zaten bir engel. Ama bizim için belki bir iki katı, üç katı daha fazla engel. Biz Görme Özürlüler Derneği ve Engelsiz Erişim Grubu olarak bundan sonra her ay farklı ilçelerde bu yapıları protesto edeceğiz. Ha başka sorunlarımız yok muydu? Vardı tabii. Ama en çok görünenden başlamak istedik. En yüzeyde olandan, en kaldırımda olandan, en kaldırımlarda olandan başlamak istedik. Çünkü bugün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü arkadaşlar. 1930'lu yıllardan beri Amerika'da kabul edilmiş bir gün. Ve bugün de bu tür engeller, yürüyemememiz, engellenmişlikler protesto ediliyor. Dışarı çıkamamak protesto ediliyor. Ama son bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle engelliye, şu an sokakta olmayan engellilere, engelli ailelerine de şunu söylemek istiyorum. İnadına mücadele, inadına dışarı çıkın ki bu sorunlar mücadele edelim.
Bravo.
Biz özgürce yaşamak istedik. Karşımıza hiçbir şey indirebileceğine inanmıyorum. Evet.
Kaldırım,
teşekkür ediyoruz.
Kaldırım açılımı istemediğimi söyleyelim daha.
Kaldırım açılımı istiyoruz. Kaldırım açılımı istiyoruz. Kaldırım açılımı istiyoruz.
Arkadaşlar, engellilerin kalkmadığı, engellenmişliklerin kalkmadığı bir ülkede eşitlikten, demokrasiden, hürriyetten söz edelim.
sanki rüya gibi. Sen gittin ben bittim, aşk uçtu sevgilim. Her gün anar kalbim, aklımda gözlerim.
Ziller çalınca
kaçardım sana,
sığınıp kollarına
küserdim dünya.
Gözlerinin içine okulu asardım, dünyaya küserdim, dalıp da giderdim gözlerinin içine. Ziller çalınca
kaçardım sana,
sığınıp kollarına
küserdim dünyaya.
Okulu asardım, dünyaya küserdim, dalıp da giderdim gözlerinin.
Durak burası, gel.
Otobüs neresi, otobüs?
Durak buraya burası.
Abi otobüs nerede, otobüs
ya,
nereye
durak
gidiyor?
Burası kardeşim, gel.
Abi otobüs bu yanda var ya, o nereye gidiyor?
Ha, otobüs 522 bu şeye gidiyor.
Ha işte buna bineceğim ben ya.
Ya söylesene kardeşim buna bineceğini ya.
Abi sayıptan verdiler seni, manyak mısın sen ya?
Ne diyorsun kardeşim, yürü otobüsüne bin.
Evet arkadaşlar. Evet. Bugün tam böyle bir şey geldi başımıza.
Yani benzeri bir
tam
şey geldi başımıza.
Oldu yani. Tam yani. Birebir onu yani. Otobüsün oraya geldik arkadaşlar. Diyoruz ki işte bu durak neresi falan tipinde diye.
Bu durak neresi demiş ki? Bu otobüs neresi
diye soruyoruz. Hani ha. Sorduğumuz soru o şekilde. Yani
bu otobüs nereye? Neresi?
Otobüs nereye
gider
gitmektedir? Yani. Bu otobüs nerededir falan diye bunu soruyoruz. Özellikle şey yapıyoruz. Ama bir
arkadaş
şekilde
tutturmuş orada durak, burası durak diyor.
Burası durak diyor. Tekrar soruyoruz. Yine tekrar. Burası durak diyor. Tekrar soruyoruz, yine soruyoruz. En sonunda zorla 522 lafını aldı, soruyoruz. Ha buna bineceğiz ya, söylesenize baştan diyoruz efendim.
Yani öyle.
Abi yani ne ilginçlikler var.
Öyle enteresanlıklar yaşıyorsun tabii dışarıda.
Böyle bir değişik bir şey vardı.
Evet. Evet hocam, kaldırım aktivistleri ne evet, dinledik? Ama, parçamız
buydu arkadaşlar. Buydu. Ve biz her ay dediğimiz gibi başka bir ilçe.
Program içerisinde bunu stüdyoda kaydedilmiş halinde dinleteceğiz.
Evet, biraz sonra onu da dinleteceğiz. Aha. Ama şimdi, burada her ay başka bir ilçede evet, olmayı planlıyoruz arkadaşlar.
Önümüzdeki ayda 21 Kasım'da her ayın 3. cumartesi arkadaşlar. 21 Kasım'da da şeydeyiz, Kadıköy'deyiz. Aha. Kadıköy Haldun Tanenin önünde buluşacağız. Saat 10.30'da buluşulacak. Hı hı. Ve oradan yürüyeceğiz bakalım Kadıköy'ün kaldırımları nasılmış. Çok çıkar tabii.
Evet.
Tabii.
Rahat yürüsek sesimiz az. Kasım'ın 3. haftasında cumartesi günü olacak artık. Her ayın 3. haftasının cumartesi günü
bir ilçedeyiz.
Orada olacağız. Bu ay Kadıköy'deyiz. gelmek isteyenler, orada olmak isteyenler bizimle herkesi
bekleriz.
Bekliyoruz aynı zamanda. Evet hocam, bu 3 hafta boyunca neler oldu? Onları biraz konuşalım mı?
Evet hocam, yani epey bir olay oldu değil mi? Başta imzanın geri alınması durumu olmak üzere.
Valla bu imza konusunda şu anki durum hani geri alacakları yönde ama güvenmemek lazım açıkçası.
Yani evet, burası Türkiye.
Evet, ne olur ne biter, hakikaten geri alırlar.
Dikkat etmek lazım. Her an tetikte olmak lazım. Her an hazır olmak lazım. Kendimizi bir şekilde göstermemiz lazım. Hı hı. Ama hocam gel gör ki gene ben bir şeyden yakınmak istiyorum burada. Yani imza konusunun konuşulduğu, tartışıldığı bir ortamda mesele, problem unutulup nasıl oluyorsa, hı hı, bir şekilde dönüp dolaşıp derneklerin kendi aralarındaki,
hakikaten değil mi hocam? Yani
çatışmalara
sen
dönüyor.
Sen aman o
sen
da
ne yaptın
bu da
ki
iyiydi,
bunu yapıyorsun da böyle. Öbürü diyor ki işte sen zamanında ne yaptı ki o bunu şey destekliyor da.
Ya bunu tartışmanın zamanı ve yeri o zaman mıydı? Hakikaten çok ilginç yani.
Aklıma şey
herkes
geliyor.
Herkes birbirine saldırarak bu işten bile prim elde etme çabası sezmiyor.
Hocam aklıma hep şu fıkra geliyor. Yani hani Türkleri cehennemde ayrı bir kazana koymuşlar da onun başında zebani yokmuş. Niye diye sordukları zaman gerek yok ki, onlar zaten birbirlerini yukarı çıkmak isteyen oldu mu aşağı çekiyor diye. Hep bu fıkra geliyor aklıma. Yani bunu çağrıştırıyorlar nedense. Yani, evet, yani olmaması gereken şeyler. Buradaki tartışmamız mevzu bu değil ki. A derneğinin ne yaptığıyla B derneğinin ne yaptığı, C derneğinin buna katkısının olup olmadığı. Yani C derneğiyle A derneği arasındaki çıkar çatışması. Genel bir problem bu. İmza problemi.
Yani imza belki hayatımızın bundan sonra kısmında etkileyecek bir şey de, birlikte hareket etmek yerine, bunun yollarını aramak yerine hepimiz birbirimize saldırıyoruz. Valla bravo diyorum hocam. Yani bence kör camiası çok kötü sınav veriyor bu tür şeylerde. Yani
aynen öyle, aynen öyle hocam.
Böyle karşılık vermek, listelerdeki tartışmaları falan okuduk yani. Böyle herkes, o sen de onu yaptın, sen manyaksın, sen öylesin ya. Resmen bir kişisel şeylere dönen ve yani imza tartışmıyordu insanlar. Birbirlerine bağırıyordu yani. Birbirlerine
aynen dönüyordu. Öyle.
Ya bunları yapın yani, daha sonra yapın ama bu aşamada hakikaten kritik bir dönem. Bu dönem en kolay, en birlikte nasıl hareket edilebilir? Bunu yapın, ondan sonra yani kriz yönetmeyi de bilmiyoruz hocam.
Yok maalesef.
Ya herkes maalesef birbirine düşüyor. Yani burada ben tek bir kişi haklı da demiyorum. Yani baştan yazanlar da diyorum ya, insanlar birbirlerine çamur atarak ondan prim elde etmeye çalıştı.
Evet.
Bence en çirkin olan da oydu hocam. Yani o imza konusuyla ilgili.
Kesinlikle katılıyorum hocam sana da, dediğim gibi yani. Yok yani artık bunları aşmamız lazım bizim. Ya bizim kendi sorunlarımızı, hı hı, hep birlikte güçlü olursak biz sorunlarımızı çözebiliriz. Hı hı hı. Yani düşün, bugün bir Ankara'ya gidilmesi gerektiği zaman, hı hı, bir dernek çıkıp onlar gidiyor ben gitmem o gösteriyor diye bundan çekilirse, ya da onlar gitmiyor ben gideceğim buna diye atılırsa, yani olan bir şeye, yani ne bileyim, birlikte hareket edilmesi lazım. Böyle kazanılıyor haklar.
Evet hocam.
Mesela
yani
Amerika'da AFB var. American Foundation of Blind, ACB, American Council of Blind. Bunlar, hı-hı, ya fikir olarak birbirine alakasız dernekler. Ama bu dernekler yani temel konulara geldiği zaman birlikte hareket ediyorlar.
Evet yani hakikaten bana da son derece değişik gelen bir konu bu hocam. Yani bu imza noktası. Bunun dışında bu 3 haftada ne oldu? Engellilerle ilgili başka düşünüyorum. Hani bizim konuşabileceğimiz işte hukuk sempozyumundan
zaten sempozyumundan bahsedeceğim. Evet, evet.
Ha bu arada mesela imza ile ilgili yarın hemen ondan bahsedelim. Harika Külsür.
Harika Külsür mü? Kültür
galiba.
Kültür diye hatırlıyorum ama.
Kültür olabilir.
Kültür olması lazım herhalde.
Evet, bu bir görme engelli yazar, evet, değil mi?
İmza günü Kadıköy'de Kalkedon Kitap Evi'nde,
evet,
imza günü var.
Yarın kaç saati?
Saat 2 olması lazım, saat öyle hatırlıyorum.
Bütün gitmek isteyen herkesi oraya.
Peki hocam imzası geçerli midir? İmza günü de attı.
Bu durumda geçerli olmaması gerekiyor hocam yasa olarak. Yani o şimdi, evet, imza atıyor ama onun yanında birileri olur herhalde. İki kişi de iki tane şöyle yapsınlar hocam. Olması sanında. Mesela imza gününde bir kişi geldi ya, yanında iki kişi daha getirsin. Onlar onun şahidi olsun, o imza atsa falan.
Ama hocam şimdi bence şahitlerin burada şey olması lazım. Eserlerin yazılışını da görmüş olmaları lazım. Ki şahitlik
evet
etsinler.
Nereden bileceğiz?
Hatta ben şöyle demiştim bir arkadaşa, cevaben yazmıştım. Bizim kendi aramızdaki bir yazışmada. Üçüncü bir şahit de ilham gelip gelmediğine şahitlik etmeli.
Evet hocam, bence yani hakikaten.
Yani kolay değil hocam.
Herkesi bu arada kullanmak lazım. Doğru tabii söylüyorsun hocam. Yani.
Hocam o zaman şöyle mi olacak? Şimdi görme engellilere şahit zorunluluğu getirilirse. Yani ben şöyle mi yapayım? Mesela sağ tarafında bir kişi, bu benim sağ kolum, sağ şahit.
İşte meleklerin olacak hocam. Sağında, solunda, omuzlarında, böyle yanlarında duracaklar. Sürekli onlarla birlikte.
Beraber hareket edeceğiz. Birlikte. Ama o zaman ben şey isterim. Ya benim nasıl indirimli ulaşım hakkım varsa onlara da ulaşım hakkını ücretsiz derim hatta.
Bunu da yapıyor. Bir yere gideceğim zaman. Ankara Belediyesi bunu yapıyor hocam. Yani bu da yapılıyor yani. Ve insanlar bunu destekliyorlar. Yani refakatçi sistemini biliyorsun. Otobüsün
hocam ben şeyi merak ettim.
Binerken ha. Mesela biliyorsun İstanbul'da hı-hı, refakatçinin de binmesi. Ankara'da böyle bir şey var. İstanbul'da da
İstanbul'da refakatçi kartı var.
Yani ve insanlar yani bunların üzerinden bunların çok doğru olduğunu düşünüyorum.
Görme engelli
engel grupları için.
Yani bazıları için gerekli hocam yani. Şimdi görme engelliler bu kadar otobüse binmekten aciz mi?
Yani sen öyle bir şey talep etsen mesela gayet olumlu karşılarlar. Çünkü bakış bu. Bakış senin tek başına bir şeyi yapamayacağın yönünde engelli
tabii kişi olarak.
Senin bir şeylere muhtaç olduğun yönünde bir bakış var. Yani birileri de yanında gelirse oh ballı börek olur. Yani mesele bu tamam.
Öyle hocam.
Ve biz buna tabii ki insanların işine geldiği için ona da karşı çıkmıyoruz hocam açıkçası. Hı-hı.
Doğru söylüyorsun.
Evet, bir müzik arası verelim mi? Sonra şu bir geçen hafta bir çalıştay vardı iş atölyesi. Biraz ondan bahsederiz.
Evet, ondan bahsederiz. Şimdi ben eskilerden bir parça çalacağım. Dediğim gibi Çukurovalı Abdülkerim'i aradığım fakat Tarsuslu olduğunu öğrendiğim.
Evet.
Çok eski bir parça. Ama hoş bir parça. Benim hoşuma gitti. Böyle o plan eski çıtırdısını duymak çok güzel bir şey. Evet, dinliyoruz.
Gözlerin eritse şu ruhumu, buz olur kesilirim yanarken içim, buz olur kesilirim yanarken içim. Sesin bir uçurum çağırırsa beni, kuş olur uçarım yanarken içim, kuş olur uçarım yanarken içim. Sevdan bir ateş oldu bende, gönlüm bir deli coştu sende. Saçların rüzgarından savururken gönlümü, sürgün olur göçerim bu diyarlardan, sürgün olur göçerim bu diyarlardan. Kime dokunur ellerim, kimi görür gözlerim. Ölüm çıkar karşıma, yine sen derim. Ölüm çıkar karşıma, yine sen derim. Sevdan bir ateş oldu bende, gönlüm bir deli coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende, gönlüm bir deli coştu sende.
Türlü girmedi. Ben o problemin ne olduğunu bulup çözersem önümüzdeki hafta o parçayı dinleteceğim. Evet. Ya enteresan. Herhalde eskiliğinden dolayı çalmadım acaba diye. Ben de espri yapıyordum. Hı-hı. Bazen oluyor böyle şeyler. Evet hocam. Çalıştay demiştik değil mi?
Yani geçen hafta arkadaşlar bir Altı Nokta Köyler Vakfı, Psikologlar Derneği ve Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmada işte işverenlere değil mi istihdamı sağlamak, evet, üzerine bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışma Çalıştay'da da arkadaşlar amaç şey işte insanlara daha işverenleri eğitmek, istihdamla ilgili bir anket hazırlamışlar. O anketi dolaştırma ya bilinci arttıracak çalışmalar yapmaktı. Evet. Bununla ilgili de ilk olarak arkadaşlar geçen hafta işte bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda İki oturum sabah ve öğleden sonra vardı. Sabah genel konuşmalar oldu, işte proje tanıtıldı falan. Öğleden sonra da atölye çalışmaları yapıldı. Üç grup vardı değil mi hocam? Hı hı. Bir grupta işverenler niye kişileri işe almıyorlar, öyle bir yapı vardı. Bir grupta görme engelliler mesela onların ihtiyaçları neydir, onlar, evet, ele alındı. Bir grupta da neydi ya birinci grubun konusu, onu hatırlamaya çalışıyorum ama.
Vallahi hocam ben katılmış olsam derdim ama ben de bilmiyorum.
Doğru. Sen yoktun orada. Doğru söylüyorum. Pardon, sana şey yaptım. Yani ama burada şunu fark ettik arkadaşlar. Hakikaten bir iletişim kopukluğunu fark ettik. Özellikle işverenlerle görmeyenler arasında. O yüzden hani bu toplantının bu şekilde var olması bence iyi oldu ama. Yani iletişim kopuklukları. Yani şöyle bir izlenimi sezdim hocam. İşte görmeyenler daha kötümserdi. Orada işte Bülent Kelleci vardı, ben vardım, Halis hocam vardı, Mürşide vardı, Sevda vardı. Bir sürü görmeyen vardı. Levent Açlan oradaydı. Yani biz çok daha böyle hani olayın aslında bu çok şey olmadığından bahsederken onlardan şu tür gerekçeler söylüyordu hocam işverenler. Evet. İşte maliyetiniz çok fazla. Engelli olarak. Hı hı. İşte size sürekli eğitim vermek zorundayız. Evet. İşte şu yok, bu iş yok bilmem ne. Yani genelde çok belki anlaşılması gereken bazı şeyler de vardı ama ön yargıların yoğun olduğunu ben hissettim açıkçası orada.
İşverenin görme engelli olan karşı ön yargılarından.
Yani bazı şey diyor mesela, bir şey söylüyor ama herkes sizin gibi eğitimli değil ki. Mesela öyle bir şey söylüyorlar. Öbür türlü söylesen ay işte bak böyle böyle oluyorsunuz diye.
Yani her şeyin bahane bulma var ya.
Hani seni mesela biraz başarılı olsan seni görme engelli kategorisinden çıkarıp başka bir yere koyuyor ama diğerlerine aynı şey yapıyor. Bir de şunu diyor. Hani hakikaten bir görme engellinin istihdamı daha zor diğerlerine göre.
Ya, tabii yani ki bunu zor. Yani zorluğu yok değil.
Orada biraz daha mesela adamların kendisi fiziksel engelliydi. Daha kolay istihdam ederiz diyor yani.
Hı hı. Evet.
Açıkçası. Böyle bir toplantıydı hocam.
Bunun dışında
bu arada Merve şey almış hocam. Ne de bu imza meselesi, körler Charlie'nin melekleri gibi dolaşacaklar. İyi fikir bence bu.
Evet evet, evet güzel güzel güzel. Merve dinliyorsa parçayı çalamadım ama çaldığım parçayı da ona armağan ediyorum. Buradan onun sevdiği bir parça biliyorum. Zaman zaman armağan ediyorduk yayında.
Evet. Yeni bir parça ve devam edelim.
Yeni bir parçaya devam ediyoruz evet.
Evlenmeliyiz hem de bu sene.
Bir parça dinledik. Şimdi hocam bahsetmiştik başta ya Cuma günü 30 Ekim Cuma günü Louis Brain 200. yıl dönümü tanıtım şeyi var diye program var. Yani düzenlemiş program var diye. Braille yazıyla ilgili ne düşünüyorsun hocam? Yani bilgisayarın gelişimi
Braille
yazıyı öldürdü mü? Gibi bir diye bir soru.
Aslında bu dünyada konuşalım. Tartışılan bir konu.
İstersen
önce Nuri Bey'in tanıtımını izleyelim, dinleyelim. Ondan sonra bunun üzerine biraz konuşalım. Evet,
gerçekten fotoğrafçıların...
konuşmaya şey. Ama Cuma günü 30 Eylül'de saat 19'da.
30 Ekim hocam.
30 Ekim pardon. Saat 19'da Fransız Konsolosluğu'nda güzel bir etkinlik olacak.
Evet.
Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Bu yani de çok güzel bir sesli betimleme yapmışlar. Böyle bir şey nasıl anlatılabileceği konusunda ders niteliğini taşıyor adeta.
Evet evet çok güzel bir çalışma hakikaten.
Bunun da şeyini bekliyoruz yani. Herkesi bekliyoruz oraya. Bunu dinleyelim sonra yine konuşalım.
Evet o zaman tanıtımımıza giriyoruz.
Fotoğrafçılar Projesi Fransız Kültür Merkezi İşbirliği ile düzenlediği toplantıda Braille yazı sistemini bulan Lou Braille'i doğumunun 200. yılında selamlıyor. 30 Ekim 2009 Cuma günü saat 19-20.30 saatleri arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi salonunda yapılacak toplantı, Kör Fotoğrafçılar Projesi yönetmeni Nuri Kaya'nın konuşmasıyla açılacak. Açılış konuşmasının ardından Lou Braille'e ithafen hazırlanan video film gösterilecek. Okul öncesi görme engelli çocuklardan, üniversite eğitimindeki görme engelli gençlere kadar milli eğitim sistemimizde Braille'in yerini işleyecek bu filmin gösteriminden sonra toplantının konuşmacıları ve konuşma başlıkları sırasıyla şöyle: İnci Aral, görebilmek. Oruç Aroba, körlük. İbrahim Yıldırım, Türk ve Dünya Edebiyatı'nda körlük. Hale Bacakoğlu, Türk Milli Eğitim Sisteminde Görme Engelliler ve Braille. Toplantının son bölümünde salonda görüş belirtmek isteyecek dinleyicilere söz verilecektir. Lou Braille'in doğumunun 200. yılı nedeniyle düzenlediğimiz bu toplantıyla Braille'in gerek eğitim sistemimiz içinde, gerekse toplumsal yaşam içinde daha çok kullanımını amaçlıyor ve katılımınızı bekliyoruz. 30 Ekim Cuma günü proje gönüllülerimiz Deniz Çalışkan, Tahir Yalçın ve Kaan Demirel saat 18'den itibaren Taksim tramvay durağında bekleyeceklerdir. İsteğiniz halinde durağa birkaç dakika yürüyüş mesafesinde olan salona ulaşımınızda size eşlik edecekler. Toplantıya katılacak görme engelliler ayrıca sesli betimlememiz desteğiyle de toplantı mekanına ulaşabilir. 30 Ekim'de görüşmek dileğiyle.
Akşam vakti. Taksim tramvay durağındayız. İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Sağ tarafımızda eski Maxim Su Dağıtım Sarnıcı binası var. Osmanlı döneminde şehir suları o merkezdeki tüm bölgeye Taksim'e adını veren bu depodan yayılırmış. Yıllarca kullanılmayan bir su deposu olarak duran Maxim, sonradan yeniden elden geçirilmiş. Şu anda belediye tarafından Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak kullanılıyor. Dikdörtgen uzun bu taş binanın devamında Maxim'in diğer bir parçasını görüyoruz. Altıgen olan parçanın ana caddeye bakan yüzeylerinden birinde mermerden yapılmış bir çeşme var. İstiklal Caddesi'nin sol girişinde günün her saatinde açık bulabileceğiniz büfeler ve Burger King bulunuyor. Biz ana caddenin sağ kolundan ilerliyoruz. Maxim'in altıgen binasının yanından dolmuş duraklarına bir sokak iner. Bu sokağın karşı köşesinde Fransız Kültür Merkezi yer alıyor. Fransız Kültür Merkezi'nin İstiklal Caddesi'nde kapladığı genel alan 30 metre civarında. Burası 17. yüzyılda veba hastanesi olarak kullanılıyormuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Fransız hastanesi kapanmış ve Fransa konsolosluğuna dönüştürülmüş. Sonradan Fransız Kültür Merkezi de buraya yerleştirilmiş. Dolmuş duraklarına inen sokağın köşesinden İstiklal Caddesi güzergahında 20 metre kadar daha devam ettiğimizde Fransız Kültür Merkezi'nin ana giriş kapısına varıyoruz. Ahşap kemer biçimindeki bu kapıdan girmek için mermerden birkaç basamak çıkıyoruz. Ahşap kapıdan girdikten 1-2 metre sonra demir sürgülü bir kapıdan daha geçiyoruz. Girişte hemen sağda güvenlik görevlisinin bulunduğu camekan bir bölüm var. Buradaki turnikelerden geçip eşyalarımızı sol taraftaki X-ray cihazına bırakıyoruz. Üstümüzün kontrol edildiği diğer X-ray cihazından ilerliyoruz. Sağda cam bir kapı daha var. Bu kapıdan geçerken bir bip sesi duyuyoruz. Sağa dönüp birkaç metre yürüyoruz. Önümüze çıkan basamaklardan iç avluya iniyoruz. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan iç avlunun yürüme alanları beyaz mıcırlarla doldurulmuş. Bahçede yer alan Fransa konsolosluk binası ileride tam karşımızda. İç avlunun tam ortasında etrafının yeşillikle kapatıldığı görkemli bir ağaç var. Fransa konsolosluk binası 15 metre kadar uzaklıkta olan bu ağaçtan yine 15 metre kadar mıcırlı yolun devamında yer almakta. Ortadaki yeşillik alanın dışında dört bir yanda içlerinde palmiye ağaçlarının da olduğu küçük yeşillik alanları daha var. Soldaki yeşillik bölümünde bir de çitlenmik ağacı bulunuyor. İç avlunun tam sağ tarafında bahçenin keyfini çıkartmak için ideal bir kafe, tam solumuzdaysa kütüphanenin ve Fransızca kurs sınıflarının olduğu sarı binayı görüyoruz. Ortadaki ada biçimindeki yeşilliğe doğru 10 metre kadar yürüyoruz. Sağa dönerek 10-15 metre daha gidiyoruz. Bir basamak çıktıktan sonra cam bir kapıdan geçiyoruz. Birkaç metre yürüyünce bir sergi salonuna girmiş bulunuyoruz. Sağa dönüyoruz. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olan sergi mekanının sol ve sağ duvarlarında sergi panelleri var. Sağdaki panelin sağından ve soldaki panelin solundan alt kata merdivenler iner. Biz de sergi panolarını geçerek bu tahta merdivenlerden aşağı iniyoruz. Merdivenlerin bitiminde yerde paspas var. Her iki merdivenden de inildiğinde tam karşımıza 1-2 metre ileride balkon giriş kapısı çıkıyor. Sağ taraftaki balkon kapısının yanından 1-2 basamak çıkınca tuvalete gidiliyor. Sağ merdivenden inmişsek sağa döndüğümüzde, sol merdivenden inmişsek sola döndüğümüzde üst kattaki kadar bir alana varıyoruz. Sağ ve sol kenarlarda eşit aralıklarda sütunlar yer alıyor. Bu alana doğru ilerlediğimizde solda bir tilt makinesi ve biraz ileride yine solda langırt masası görüyoruz. Ayrıca arkamızda kalan sol ve sağ balkon kapılarının ortasındaki duvar kenarında dekoratif amaçlı duran bir sinema film makinesi var. Her iki yanda bulunan sütunların üçüncüsünün ardından alt kata merdivenler iniyor. Soldaki sütundan ilerliyorsak sola, sağdaki sütundan ilerliyorsak sağa dönüp halıyla kaplı merdivenlerden iniyoruz. Taş zeminin olduğu bir alana varıyoruz. Merdiven inişlerinin tam karşısında etkinliğimizin gerçekleşeceği salonun giriş kapıları bulunuyor. Salonun iki giriş kapısının ortasında Fransızca çeviri için simultane cihazları dağıtılmakta. Giriş kapılarının her biri çift kapılı. Birkaç metre taş zeminde yürüyüp birinci kapılardan girdiğimizde salon boyunca zemin hala olarak devam ediyor. İkinci kapıyı da geçiyoruz. Loş ışığın hakim olduğu toplantı salonu balkonun bittiği yerden itibaren yüksek bir tavana sahip. Sahneye kadar birer metre aralıklarla merdivenler iniyor. Sol kapıdan girdiğimizde sağ yanda, sağ kapıdan girdiğimizde sol yanda oturma grupları yer alıyor. Koltuklar maviye çalan gri tonlarında döşenmiş. Balkon bölümü 40 kişilik olmak üzere toplamda 150 kişilik olan bu salon 15 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğunda. En öndeki oturma sırasının devamında sahneye çıkan birkaç merdiven var. Sahnenin dip duvarında Louis Braille'i tanıtacak filmimizin gösterileceği bir perde bulunmakta. Ayrıca sahneye etkinliğimizde yer alacak konuşmacılar için masa ve sandalye düzeneği kurulmuş.
Sesleriyle bu anonsa destek veren Tarkan Koç, Serkan Şen, Canan Özacun'a ve yaptığı betimleme için Didem Elif Yıldırım'a teşekkür ederim.
Evet.
Evet, tebrik ediyoruz. Evet. Gerçekten güzel bir şey olmuş.
Evet, tanıtım çok güzel hakikaten. Tanıtım yani bir an oraya gitmiş gibi oldun mu hocam?
Evet, olduk gerçekten. Gayet hoş bir tanıtım olmuş bunu demiştik.
Bir de şunu duyuralım. Şehir dışında olanlar için eğer bir aksilik olmazsa Gören Parmaklar'dan yayınlanacak. Gören Parmak Radyosu'ndan bu etkinlik Cuma günü bir aksilik olmazsa.
Evet, yardımcı olacaklar. Bir de bekleyeceklermiş değil mi hocam?
Tabii o da güzel bir şey. Yani orada bekleyen biri olacak gelenler için. Tramvay durağında karşılayacak.
Oradan da alacaklar.
Oradan alıp götürecek yani bilmeyenler için. Ama bu tarifle gidilir gibi geliyor hocam. Mesela bunu MP3'ü atacaksın MP3'lara. Kulaklıkla takıp gidebilirsin belki değil mi? İlerler mi?
Evet, kulaklıkla takıyorum.
Yani binanın içindeki herkese ilerlenirmiş gibi geliyor bana böyle.
Bana da ilerlenirmiş gibi geliyor gerçekten. Bunu bu şekilde yapmak daha doğru görünüyor.
Evet, Braille dedik. Bilgisayarın gelişmesi.
Braille ile ilgili
dedik.
Yani şöyle bir gerçekten geçen ben bunu 6 noktada da bir sempozyum vardı bir 2 ay 3 ay kadar önce Braille ile ilgili bir sunum yapmıştım. Orada da bu soru geldi. Yani tabii ki etkiledi. Yani insanlar bilgisayar kullanmaya başlayınca Braille biraz daha ikinci planda bazı durumlar için kaldı aslında bence. Çünkü daha fazla okuma olayı daha kolay oldu. Birçok yazıyı artık bilgisayar ortamında bulmak mümkün oldu. Bilgiye ulaşım kolaylığı sağlandı. Ve bu da insanları biraz tembelliğe itti açıkçası. Ama şey de değil. Hani burada tamamen bilgisayarı da suçlamak, bilgisayar çıktı burayı kullanmıyor insanlar demek de bana çok doğru gelmiyor hocam. Çünkü ya Braille kitap olayını ciddi sorgulamamız lazım bence. Ya ben çok şey bulmuyorum. Yani ne çok ekonomik ne çok pratik Braille kitap. Yani ben birçok yönden onu olumsuz buluyorum. Çünkü bir etal sözlüğü 40 cilt hocam düşünsene. Biz hazırlık öğrencisi arkadaşlarımıza İngilizce gerekli olduğu için çünkü dil öğrenmede Braille daha gerekli bir şey. Yani belli şeyleri basmanız lazım hakikaten. Yani lazım bir şey ama hocam bir haftalık handout dediğimiz hani onların eline verilen küçük böyle okuma parçaları diyelim. Broşür gibi yani her haftada o konuyla ilgili şeyler işlenir. Böyle buna da handout deniyor. Evet. Toplasanız bir haftanın handout'u 3-4 tane 3'er 4'er sayfalık kağıt. Braille olunca bu hocam 50-100 sayfaya çıkıyor.
Değil mi? Evet.
Yani hakikaten onları nereye taşıyacaksın? Nerede okuyacaksın? Nasıl götüreceksin? Yani... Ya bu sorunları da göz ardı etmemek lazım. O yüzden yani ay çıktı işte insanlar Braille okumuyor. Ay insanlar okusun. Böyle demekle çözülebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben Braille ile ilgili sorunum. Yani çözüm ne? Yani benim görüşüm hani bu Braille ekran dediğimiz Braille display'lerin geliştirilmesinden gerektiğini düşünüyorum.
Aynen. Katılıyorum hocam hakikaten. Yani düşünsene yani bu kitapların kabartma kitapların basılmasına kullanılacak emeği düşün. Yani zamanı işte bunun için gerekli olan kartonu, bunun için gerekli olan elektriği düşün. Tabii ki yani kabartma kitabı okumak güzel bir şey ama yani hangimiz bugün evimizde 300-400 kitabı barındıran yani hadi o kadar abarttım biraz ama belki evinizde 50-100 kitabı barındıran bir Braille kütüphane kurabilir misiniz?
İşte kuramazsınız. Yani mesela kuramazsınız. Milletin kocaman kitaplıkları var. Bunu kuramazsınız. O yüzden yani artık bazı şeylerde ısrar etmemek lazım. Ben o gelenekçi olaya karşıyım. Yani Braille artık kitap boyutunda. Ha dergi falan tabii ki güzel. Onlar bile bence çok yer kaplıyor da. Dergi falan güzel ama bu işin kağıt kalem boyutundan kurtarılıp elektronik ortama geçirilmesi kesinlikle lazım. O yüzden bu Braille ekranların yaygınlaşması, ucuzlaması ve devletin bunları her görmeyene sağlaması lazım.
Şunu, yani, evet.
Bununla ilgili kampanyalar bence önemli.
Şunu düşünmek lazım. Mesela kabartma kitap üretilecek süreyi düşünün. Bir de bu sürede üretilecek işte taramasından tutun düzeltmesi yapılmış elektronik tekst ortamına geçirilmiş kitabı düşünün. Hangisinden daha çok üretirsiniz? Tabii ki elektronik kitaptan yani e-tekst olarak daha çabuk üretirsiniz. Daha çok üretirsiniz bu süreçte. Bunun için ne yapmak gerekir? Hani tamam bu ekranı şu anda herkes alamıyor ama ya bizim işte ya her zaman dediğim gibi ya bu tür şeylerde yapmamız lazım artık hani gereksinimlerimizi kendimizin bilmesi lazım. Ne istiyoruz? Gereksinimlerimiz ne bizim? Braille tabii ki evet, pahalı evet, şu evet. anda. Ya, tabii ki pahalı. Yani bugün hangimiz 3-4 bin dolar verip Braille alabiliriz? Braille ekran alabiliriz ama işte bunları bir şekilde talep etmeliyiz. Ya indirimdir bir şeydir yani başka bir şeydir talep edeceğimize bu tür mantıklı tutarlı şeyler talep etmemiz lazım bence. Bilmiyorum hocam sen...
Katılıyorum yani mantıklı şeyler gerçekten talep ederek bunları gitmek lazım. Yani mesela şu bana mantıklı bir talep gelmiyor hocam açıkçası. Yani Nuri Bey'le de bunu tartıştım orada ama hani yazarlar kitaplarını Braille'de bassın. Yani Çok pratik değil. Basar sembolik olarak bir kütüphanede bulur. Onda kaç kişi okur okumaz onu bilemiyorum yani.
Evet.
Gerçi onun çok güzel bir görüşü vardı. Belki cuma günleri geçecek. Yazarla kullanıcı arasına, yani okuyucu arasına Braille koyduğunuz zaman bir şey girmiyor diyor. Yani hakikaten o doğru. Yani bir okuyucuya ihtiyaç olmuyor. Buna katılıyorum ben açıkçası. Böyle bir şey var. Ama bunun yolu yani kağıt kalem kitaplardan geçmiyor bana kalırsa. Yani bu taşıması, ben bir kere Toprak Ana diye bir kitap vardı hocam. O zaman alt noktada Braille basmışlardı. 6 ciltti ya.
Evet.
3 ciltini aldım, zor taşıdım evi. Okudum, bitirdim, götürdüm, sonra diğer 3 ciltini aldım. Yani böyle bir sorun
hocam, bizim
olayı
evet.
insanlara zorla sen Braille öğrenmek zorundasın diye dayatmak yerine bunun çözümünü bulacak çalışmaları yapmak lazım. Hani
aynen.
O da dediğim gibi bu Braille ekranlardan sanki bence geçiyor veya başka şeylerde Braille'in başka ama avantajlarını da ben sizden de görüşü sevgili. Sizce Braille'in ne gibi avantajları vardır anlamında?
Evet.
Yani. Bence çok avantajı var da biraz bunları da düşünelim, konuşalım bence.
Hı hı. Kesinlikle Braille'i nerelerde kullanıyorsunuz? Ya da Braille'de daha neler yapmak isterdiniz de yapamıyorsunuz mesela?
Evet, yani
gibi.
Braille ya da alfabesinde ne yapmak isterdiniz, neleri yapamıyorsunuz? Mesela bunu biraz konuşabiliriz arkadaşlar.
Evet, aynen.
Evet.
O zaman ne yapalım? Bir müzik arası verelim. Bu arada yazmak isteyenlerin de mesajlarını bekliyoruz.
Hı hı.
Evet.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Evet, gayet hareketli bir parça değil mi?
Evet hocam, gayet güzel bir şarkıydı.
Hı-hı.
Evet, Braille ile ilgili ne yapılabilir sorusuna iki ilginç yanıt gelmiş. Biri Merve diyor ki keşke ben az gören biriyim ama diyor olsaydı kopya çekmek için kullanırdım diyor. Hakikaten bu amaçla kullanılanlar olduğunu duymuştum ben. Ya da gömleğin içine koyup oradan okuyabiliyorlar ya hocam. O da öğretmen yemesin abi böyle bir şey yani.
Yani
şey ama öyle bir şey varmış hakikaten.
Çok güzel ya.
Elif de şey yazıyor. Gayet mantıklı. Mesela baharatlarımı etiketlemekten bıktım her seferinde kokluyorum.
Baharatlarımı etiketlemekten bıktım değil de baharatlarımı etiketlerdim baharat, koklamaktan bıktım her seferinde
evet,
diyor değil mi?
Baharatlarımı
ya hocam düşünsene istiyor. O karabiberin koklanması hapşurtucu bir şey yani.
Yani ciddi kötü bir şey. Ya Braille bu tür amaçlar için hakikaten çok
lazım. Hapşu falan bu karabibermiş, tamam bulduk.
bir şeylerin etiketlenmesi. Tabii yine burada Elif de yazmış, marketlerdeki bazı şeylerin etiketlenmesi, mağazadaki giysilerin etiketlenmesi gibi şeylerde kullanılabilir. Biz bir etiketleme cihazından da bahsetmiştik daha önce.
Evet, tanıtmıştık galiba değil mi?
Evet, yani braille cihazı olarak etiketleme yapmanızı sağlıyor. Biraz pratik değil, böyle çember gibi.
Ya çevirerek yapabiliyorsunuz ama işin güzel yönü gören biri de sizin için braille bir şeyleri etiketleyebiliyor.
Etiketleyebiliyor. Yani o anlamda bir avantajı var.
Yani mesela marketlerde bu kullanılabilir. Biz işte bizim
doğru. Mesela
sonucunu markette bir çalışmalardan biri.
Markette bu. Mesela bununla ilgili her markette bir braille etiketleyici bulundurulması zorunlu olacak. Sen kasaya gittiğinde kasiyer senin için aldığın ürünlerde özellikle en çok karıştırabileceğin ürünleri yapıp tık tık etiketleyecek. Yani, mesela evet. Zor bir şey değil bu, biliyor musun hocam?
Yani tabii hocam. Yani bunu kasiyerin hani kasiyerin bile yapmasına gerek yok. Hani kasiyer derler ki işte kasiyerimiz arkada bekleyen müşterileri şey yapacak diye. Yardımcı olan sana görevli burada onu tak tak yazıp hemen yapıştırabilir. Aynen, çok basit bir şey yani bu.
Çok hızlı, tabii.
Alırken bile yapabilir bunu. O geçici yanına alsa mesela.
Tabii yanında götürür.
Sen alışveriş yaparken bunu yazıp yapıştırabilir oraya.
Bu kadar hocam pratik, çabucak yazabilecek daha gelişmiş etiketleyiciler var mı?
Var. Profesyonel cihazlar var da onların fiyatları biraz pahalı. $400'luk bir cihaz var mesela. O yazıyorsunuz tuşlarından. Sanırım küçük bir şey. İçine alabileceği gibi kartlar var öyle. Yazıyor. Belki görmüşsündür bu. Özellikle görme engelli programlarının CD'leri var. Kabartma yazılmış üstüne. Onlar da çok satırlı bir şey bu.
Evet, ama bence marketlerde öyle bir şey. Yani hemen kolayca yazılabilecek.
Tabii aslında evet.
Bir şey bulunacak ve sen kasiyerle kasayla dolaşırken tık tık sen ürünlerini etiketleyebilmelisin bence.
Kesinlikle.
Yani marketlere belki. Bu da bir proje değil mi? Mesela biz marketlerde.
Evet.
Yani şey olması yararlı olur.
Alışveriş robotu geliştiriyordu bir dönem, acaba onunla ilgili çalışma ne oldu?
Bu arada barkod okuyucu diye sistemler var, Braille'in dışına çıktık market gelmişken ama. Barkod okuyucular yararlı, pek kullanılamıyor mu hocam? Yani aslında çok
aslında
mantıklı geliyor.
Kullanılan kullanılan şeyleri var diye biliyorum ben yurt dışında görme engelliler tarafından. Şimdi sesli barkod okuyucu programlar var. Ve bu database'inde, o barkod okuyucunun veri tabanında bir sürü ürünün 10.000, 12.000 ürünün tabanı oldu, yani bilgisi olduğu söyleniyor.
Belki bu konuda yani özellikle bir mesela ilaç firmalarında yine o da bir kör hareketinin sonucu.
Tabii.
Yani ilaç firmalı bazı ilaçlarda siz de rastlıyorsunuz. İşte vermidonda en son vardı. Bir sürü ilaçta özellikle yabancı ilaçlarda.
Tylenol diye bir ilaç var ya.
Tylenol'da. Birçok ilaçta artık şey var, braille etiket var ya. Yani bu bir şekilde, ama bu Türkiye'deki körlerin falan değil. Yani uluslararası genelde yabancı ilaçlarda görüyorsunuz.
Tabii. Yani bunu ben eczanede geçen gün bana eczanenin de bilgisi olsun diye şey yaptım, biraz espri olsun. Bana bak kabartma ilaç vermişsiniz falan diye takıldım. Evet ya dedi, ama bunu yapan firma her firma yapmıyor galiba, bazı ilaçlarda yok dedi.
Evet.
Yani belli ürünlerin, firmanın ürünlerinde var dedi.
Peki hocam, ben sana başka bir şey sorayım. Yani bunu braille ile ilgili değil ama hani buraya gelmişken hani ilaç falan deyince. Ya bununla ilgili fikri olan var mı, biraz özel bir konuya göre? Peki bir kadın nasıl hamilelik testi yapacak hocam?
Evet, güzel bir soru. Yani hadi bunun testleri var, aldı diyelim. Nasıl anlayacak?
Ya
belki sormak istemiyor belki.
Sormak istemiyor belki. Özel yani kendi sormak zorunda da değil. Yani en doğal insan hakkı abi. Kendi öğrenmek istiyor ben hamileyim.
Evet.
Ne yapacak abi? Yani bunun bir yolu var mı acaba?
Araştırılacak
olmazsa.
Bilen
varsa yazsın arkadaşlar, yani ne yapabilir diye. Ama şey yazma yani, birinden yardım alsın diye yazma.
Yani,
biliyoruz.
Ben de araştırayım bakalım, belki bununla ilgili bir şey buluruz.
Hakikaten
ya,
mesela bu nedir ya? Yani en doğal hakkınızın engellenmesi düşündüğünde
ciddi
bir sorun yani.
Evet evet. Yani niye ben birilerine sorayım ki?
En sormak istemeyeceğin şeydir bu belki. Kendin yapabileceksin belki.
Yani ben kendi öğrenip direkt eşine kendi müjde vermek istiyor.
Bilmiyorum, cevaplarınızı bekliyoruz arkadaşlar yani bu konuda.
Ben de bunu bir araştırıp yazayım bakayım ya, ben de merak ettim şimdi.
Evet, yani değişik bir konu.
Hiç bu yönden düşünmemiştim hocam.
Yani bunu tabii Braille bunu çözmez mutlaka da. Hani Braille'e dönersek burada Braille'in de bir şeyi var. bu tür şeylerde Braille baskı, firmalara baskı yapmak lazım. Yani ürünlerinizi Braille çıkarın abi. Yani özellikle her şeyi yazamazsın Braille'de ama adını bilmem neyini, mesela çorbalarda gibi, bilmem ne gibi. Hani Braille ile ilgili baskı yeri bence yazarlara baskı yapıp kitaplarınızı Braille basın değil. Yani ben o anlamda çok şey bulmuyorum. Yani bu da tamam. Bununla ilgili bir kütüphane kurulur. Orada bir tane iki tane bulunur ayrı. Bu da olmalı. Bunun da şey değil ama Braille'in bence esas işte bu etiketler, belli şeyler nasıl yapılır, bunlar üzerinde bence hani
evet
durulması gerektiğini düşünüyorum. Bir de demek en kalıcı çözüm bu Braille ekranların hızla ucuzlaması ve yaygınlaşması diye düşünüyorum hocam.
Evet. Braille etiket deyince şey geldi aklıma. Zillerimizi etiketlemiştik ya hocam.
Hı-hı.
Sonra sökmüşlerdi, hatırlar mısın?
Ha evet. Biz bir de ya ne ilginç insanlar var arkadaşlar. Ya mesela biz kendi zillerimizi Adem abi de ben de etiketlemiştim alta. İşte Engin Sevda yazıyordu benimkinde. Hı-hı. Adem de öyle yazıyordu. Hı-hı. Adem de. Ve daha sonra baktık adamlar sökmüş ya. Ulan size de benim
hocam,
etiketi niye söküyorsun?
Bizim ya? Zillerimizdeki ay, etiketleri sökmüşler. Ya? İstanbul'da olanlar bilirler. İstanbul olmayan için de söyleyeyim. İstanbul'da sesli trafik ışıkları var. İnsan sesiyle
evet
konuşan. İşte, lütfen evet bekleyin. İşte şimdi karşıya geçebilirsiniz deyip ve bunları söylemediği anda da sürekli belli bir aralıklarla ses çıkararak direğin yerini belirten. Bunların üzerinde tabii onun yapılışıyla da alakalı bir şey de belki problem. Arıza olduğu zaman nereye bildireceğin numara olarak yazan bir Braille vardı. Hı-hı. Yani benim şu ana kadar bütün baktığım ışıklarda onun sadece kazınmış hali kalmış.
Evet yani hakikaten o yani insanlar bunları söküyor yani ne, nasıl bir iştir bile.
Tabii insanlar bunları söktüğü için ne düşünüyor? Bizim mesela YTT ile olan projemizde ya biz durağa hoparlör koyabiliriz. Ama bu sesi duyan birileri vandalizm şey olarak bu hoparlörü ileride söker. Biz bir daha koyarız. Üçüncü defa koyarız ama
evet, evet
bunu bir daha söktükleri zaman bunu buraya koyamayız.
Evet yani Braille'in bence bu harekette mesela nedir? En doğal haklarımızlardan biri yine. Evet evet bakın. Metin Bulut yazıyor. Bence çok önemli bir konu daha. Hakikaten bak aklımıza geliyor. Braille neler olmadı? Lokantadaki menüler.
Evet.
Değil mi? Yani esas Braille gerçekten bu. Lokantadaki menülerin Braille olması en doğal hakkımız.
Yani lokantadaki
olması gereken.
Evet
yani
lokantadaki menü.
Her restoranla biz hep bunu söyledik. Daha önce de biz burada konuştuk bunu. Hani restoranlarla ticaret odasına gidilse bununla ilgili bir çalışma yapılsa. Belki proje grubumuzun ilk konularından biri
böyle. Evet proje yani grubuna belki gelin konularınızı açın arkadaşlar gerçekten.
Lokantadaki menüler ama bu böyle bir lokanta iki lokanta yönü biz de yaptık bir iki lokantaya götürdük.
Tabii tabii evet yani o şekilde olmuyor.
Daha farklı daha global bir çözüm bulmak lazım. Ben aslında il bazında yani gerçekten derneklere sesleniyorum buradan arkadaşlar. Burada derneklerden dinleyenler de vardır. Daha fazla mücadele edebilirsin. Gidelim ticaret odalarına derneklerin. Bunu bir baskı aracı olarak kullanalım ya. Lokantalardaki menülerin basılması lazım. Firmaların Braille etiketler ya. Bunlar en veya bir resmi devlet dairesi. Bence mesela onu Ankara Adliyesi'nde bir tek gördüm yaptılar. Hukuk sempozyumunda. Kapıların oradaki etiketlerin de Braille çinkolarla, çinko Braille'le yapılması
tabii,
lazım.
Tabii anca onunla yapılırsa şey olmaz evet, o silinmez.
İşte Braille aslında bak gördükçe ne kadar kullanım alanı görüyoruz değil mi?
Bir de hocam.
Yani kitabın evet sürü alanı.
Bir de şeyler var ya onlardan bile yararlanabilir ha. Ve paketi de ucuz diye biliyorum bunların. Böyle yapışabilen altı yapışkanlı küçük lastik kabartmalar var. Dot, bumping dot mu bir şey diyor bunların adına da. Hı hı. Bunlarla mesela Braille yazılabiliyor bir yerlere.
He.
Yani böyle ürünler de var. Ya da işte ne yapıyor mesela adam bunlar? Makinesinde hiç işaret yok. Ona onunla işaret koyuyor mesela. Böyle ürünler var ve paketi de ucuz. Yanlış mı? 2-3 dolar bir şey gibi hatırlıyorum. Belki de daha da ucuzdur. Mesela bu tür ürünlerle yapılabilir. Dediğin gibi çinko en mantıklı. Çünkü çinko hem kolay kolay silinmez.
Silme
hem
imkansız
de vidalandığı zaman yani
çıkmaz
bunu bir binanın yani içinde tutup da kimse sökmez herhalde. Yani o kadar ileriye gitmez.
Evet, evet. Ya yok onu ya bina içinde yapamazlar zaten. Resmi daire hocam nereye söküyorlar onu?
Yani
ya bence yani o tür şeylerde kağıt kullanmak çok mantıklı değil ama onların çinko ile özellikle yazılması, yapılması çok önemli.
Evet. Evet.
Gibi lokantadaki menüler gerçekten bir fikir. Mesela yine Bülent abinin bir projesi vardı.
O şimdi Gözler'den benim de aklıma o geldi. Bülent abinin projesi mesela, geldi şimdi ben de onu çektim.
Sen anlat istersen.
Mesela bir arabaya bindiniz ticari taksiye. Yurt dışında var bulmuş bunun örnekleri. Arka tarafta yani standart bir yerde kapının iç tarafına çinko, işte bu Braille metal yani çinko üzerinedir herhalde, bilmiyorum artık maddesini. Aracın plakası yazıyor. Niye bu önemli? Sen bunu bilirsen o araçta bir şey unuttuğun zaman onu bulma şansın artar. Yani ya da bir şikayette bulunacağın zaman plakasını verebilirsin o aracın.
Evet, evet.
Yani... Sen adama adamdan her taksiye binişte plakasını alamazsın. Unutursun bunu. Olay olduğu zaman da adamın plakasını sorduğun zaman o söylemez. Söylese de bir plaka uydurup söyler. Ne yapar mesela, atıyorum durakta gıcık olduğu bir arkadaşının plakasını verir.
Yani her şey olabilir.
Yani İnsanlar o yüzden şey böyle bir şey mesela çok mantıklı. Bülent abinin dediği gibi bu gözler başkanı. Bir aracın kapısının içinde, arka kapıda standart bir yerde kabartma bir plaka. Aracın plakasını yazar. İşte 34T bilmem ne. Yani siz bunu bindiğiniz zaman ben, yani ben olsam görmen gerek yok. İlk olarak böyle bir şey olsa ona bakarım. Onda not alırım hatta. Ne olur ne olmaz. Ben o araçta ne yaşayacağım bilmiyorum ki. Çantamı unutacağım. Giderken şoför bana beni dolaştırmıştı, oradan fark edeceğim. Eksik paramı vermiş. Yani bunlar olabilecek şeyler.
Evet. Bayağı konuştuk Braille üzerine. Görüşlerinizi bekliyoruz. Bu hamilelik testi konusunu da hakikaten merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Yazmak isteyen varsa bekleriz cevaplarını. Biz de araştıralım konuyu. Evet hocam, ne çalacaksınız?
Evet. Şu anda saatlerimiz 10.21'i gösteriyor ve bir parça çalalım. Bu sefer ne çalalım biliyor musun hocam?
Ne hocam?
Celine Dion'dan My Heart Will Go On çalmak.
Oo, Titanic ha? Evet, süper hocam. Çal.
Evet, Celine Dion'dan Titanic. Bu epey uzun bir filmdi hocam, hatırlıyor musun? Ben onu ne zaman izlemiştim? 98 olabilir. Çünkü yeni bir yurda geçmiştim ve o yurdun içinde bir televizyon odası vardı. Büyük bir ekran. Orada izlemiştim. Ses sistemi çok güzeldi. Sinemayı aratmıyordu yani. Orada izlemiştim. Epey uzun bir filmdi ve müzik, yani bu müzik çok güzel bir parça olduğu için o film de tabii meşhur oldu. Şimdi dinliyoruz. Evet.
Evet.
Celine Dion'dan My Heart Will Go On. Dinliyoruz.
Wherever you are, I believe heart does go on.
Arkadaşlar.
Evet.
Elif oldukça dertliymiş bu konuda. Yazdı arkadaşlar, diyor ki yani hakikaten bırakın şey olmayı, ped bile alamıyorsunuz yani. Test yaptırmayı, ped bile almak sorun oluyor mu diyor. Ne bankadan para çekebiliyoruz, ne ped alabiliyoruz ve hakikaten hani
körlük zor durum mesela hocam.
Oturup ağlayalım mesela. Körlük olmak zor gerçekten ama ne yapalım, yaşamak zorundayız bir şekilde. Ama güzel de bir çözüm önerisi de bulunmuş. Diyor ki mesela pembeleşen pembeleşi oluyor ya orada. Onun yerine kabaran bir çizgi olabilir diyor ama o çizgi nasıl kabaracak? Yani evet. Bir adam hamilelik testi için elektronik bir şey mi yapacak mesela? Nasıl mesela? Nasıl olabilir hocam böyle? Biraz hayal gücünü zorla.
Hayal gücünü zorlamak.
Şimdi o çizgiyi oraya nasıl kabartacaksın hocam? Mesela sıvı yani dökülünce kendi kendine nasıl anlayacak da?
Rengi algılayan bir madde olup ona göre kabarması lazım hocam.
Peki bu sistem nasıl kabarıyor? Kimyasal bir şey galiba değil mi?
Hangi sistem?
Ha, yani şeydir. O şeydeki şey kimyasal bir olay herhalde. Oraya bir sıvı deyince pembe mi oluyor? Yani öyle bir şeylerden mi oluyor?
Sanırım öyle, yani öyle bir şey. Tam ben de bilemiyorum. Yani tıbbi şeyini bunun. Hı hı. Araştırmak lazım. Ben bakayım yurt dışında bu testlerin nasıl yapıyorlar? Doktora mı gidiyor? Hı hı. Direkt ne yapıyor? Yoksa başka test ürünleri var mı?
Hı hı.
Araştırmak lazım hocam. Dünyada bu olay nasıl?
Gerçekten hocam hani bunu bir araştıralım. Ciddi
tabii
ciddi.
Tabii.
Neyin nesidir bir
yani belki görelim. Basit bir çözümü, belki de bir ürün vardır bununla ilgili yani. Mesela bir ürün varsa, niye biz böyle bir ürün varsa, işte sigorta niye bunu getirtip görme engellilere isteyenlere ücret, hani nasıl eczaneden belki biliyorum sigortasına göre ücretsiz alıyorsa ya da ücretli alıyorsa her neyse. Alamasın yani bunu.
Evet.
Böyle bir ürün varsa.
Gerçekten ilginç. Biraz araştıralım. Belki yurt dışında bunun çözümü vardır. Yoksa da üretilebilir mi?
Hı hı.
Diye düşünmek gerekiyor.
Evet.
Ama Braille konusuna dönersek de yine yani gerçekten kabartmalı bir şeylerle onu yapmak. Aslında kullanabileceğimiz çok alan var. Ama insanlar bu alanlara genelde yönelmiyorlar. Bir de bu tür alanlarda mesela Braille yaygınlaşsa, mesela ne bileyim her yerde etiket olsa, her yerde başka bir şey olsa hocam.
Hı hı. Ya Braille tabii kullanan...
Evet hocam, bir öneri daha geldi bu arada hamilelik testine. Kimden gelmiş? Merve'den gelmiş. Zaten bir tek Merve ile Elif dinliyor galiba bugün bizi hocam. Bir ikisi
yok,
yazıyor.
Metin Bey yazmış.
Metin Bey yazmış. şey sesli bir uyarı olabilir diyor da hamilesin değilsin diye. O nasıl olacak yani? Şimdi oradaki herhalde ya bayağı bir düzenek gerekiyor. Yani daha basit bir şeyle çözülebilir mi acaba? Yani bu olur, sesli uyarı da yaparsın. Hatta öyle kabarma da olur. Bunlar güzel bence hani, ama sanki bu şeyler bizim kadar çok basit düzenekler. Hamilelik testi yapan şeyler.
Yani sanırım yani.
Düzenek hani bunun içine yine basit bir şekilde eklenebilecek bir şey olabilir mi acaba?
Sıvının rengini anlayan renk tanıcı yok mu acaba?
Yok be hocam, ben hiç görmedim öyle bir şey.
Yani
şey, evet. Belki vardır hani. Ha, ilginç bir konu. Üzerine düşünmek lazım. Tabii sesli bu uyarı da hakikaten bir yöntem. Hani oraya o dökülürse. Veya sende bir bu testleri yaptığında o aletle arandaki şey interaction'ı sağlayacak bir şey olma ihtimali olabilir. Hani onu kullanabiliriz. Yani, ama her şey için olacak? Şimdi ayrı ayrı bir aletin olması da biraz.
Şimdi elektronikten ziyade yani. O kabarma güzeldi. Mesela öyle bir kağıt olsa kimyasal o şeyle sıvıyla kimyasal tepkimeye giren o sıvı neyse onu da bilmiyorum. Tıbbi şeyini bilmek lazım belki bunu da. Mesela onu döktüğünüz zaman o kağıdın üstüne kağıt işte kabarmışsa test şeydir. Kabarmamışsa yoktur bu şey yani. Böyle bir test olabilir. Turnusol kağıdı
evet, gibi bir şey yaptı. İsminin açıklamasını istemeyen bir dinleyicimiz diyor ki ben de dinliyorum sizi diyor ama sesli bir cihaz olabilir diyor o da.
Evet.
Bir cihazla yaygınlaştık. Ama bunda kulaklık takmak lazım. Ortada hamilesin diye bağıran bir cihaz olsa.
Hayır müjde. Müjde. Şöyle diyormuş. Müjde. Yeni bir bebek bekliyoruz.
Bebek bekliyor. Hatta ikiziniz olacak.
Hadi lan diyormuşsun. Eskisini gördük mü ki daha yenisi geliyor falan diye bağırıyormuşsun. Cihazın bunu yanlış yapmışlar falan.
Evet.
300 bekliyorsunuz falan.
Hakikaten iyi. Bak hocam ben dedim ya yazma bir anda insanlar yazmaya devam ediyorlar. Kim yazmış?
Yok ben biliyorum insanlar hakikaten bu konuda değişik fikirleri
olduğunu. Yakın dinleyicimiz varmış. Merve öyle söyledi bize. Bilmiyorum doğru mu yalan mı arkadaşlar.
İyi yalan söylesin canım Allah Allah. Yani.
Evet bu arada arkadaşlar başka biri daha yazmıştı ama kim yazdı? Herhalde göremiyorum onu yazı. Elif mi yazmış?
Oh no.
Evet şimdi arkadaşlar SG hakikaten çok güzel bir konuşmanın birinci bölümünü getireceğiz.
Evet ilk
bir
kısmını.
Bir 15 dakikalık kısmını dinleyelim değil mi hocam?
Evet evet. Hakikaten çok güzel bir konuşmaydı.
Çok güzel. Bence dinleyin. Mutlaka yararlanacaksınız. Ben de tekrar baştan sona çünkü bazen her an biz her şeyi daha önce dinlediğimiz için dinlememiş olabiliyoruz. Deminden beri ben aslında mail kontrol yapıyorum size onun suçluluk duygusunu söyleyeyim. Cihaz onun Türkçesi çıktığı için zaten bir sürü mail geliyor bana. Kimse de beğenmemiş hocam ya çıkarttığımız versiyonu var ya.
Niye hocam?
Bir sürü yenilik var MSN falan bir sürü neyse farklı şeyler var MSN'le ilgili falan. neyse
yalnız bu konuşmanın başında çok güzel bir espri var onu kaçırmayın derim ben. Epey eğlenmiştik orada dinlerken. Onu kaçırmayın diyorum.
Evet arkadaşlar evet. Hepinizden bu 15 dakikasını dinleyin gerisini ama bence hakikaten bu arada bizim yayınımız mı gitti ya?
Yayınımız mı? Yayınımız var. Evet. Yerimiz şu anda var.
Var mı hocam?
Aha.
Ama ben şu an duyamıyorum da acaba buffer mı ediyor? Belki benden kaynaklanıyordur. Evet. Evet arkadaşlar sizden hemen bir onu soralım. Yayınımız var mı şu an? Duyuyorsun bizi duyan hemen bir yazarsa sevinirim. Ben tekrar kapatıp açtım. Bu taraftan da kontrol ediyorum.
Şu anda
sen başlatma hocam.
Şu anda yayındayız. Onlara şu anda bizim söylediğimiz biraz geç gidiyordur belki ama yani her şey normal gözüküyor şu anda. Bir aksaklık yok.
Öyle mi?
Evet.
Bizim şeyimiz mi gitti? Ben şu time out diye bir uyarı alıyorum hocam. Sen de connecting.
Yok şu anda.
Ama şu an bize yazan da yok. Yani bekliyoruz arkadaşlar. Eğer dinliyorsanız lütfen yazın.
Şu anda yayındayız.
Bak hocam nazar değdirdin gördüğün gibi yani şu an hala. Orada şu an evet X yapıyorum. Ne yapıyorum?
Hatta zamanı bile ilerliyor şu anda şeyin. Şu anda yayındayız.
Bir dakika hocam belki benim MSN'imde mi bir problem var? Kablosuz bir kapatıp açsam mı acaba? Ondan
olabilir.
Bundan da emin olamıyorum çünkü şu an kablosuz tekrar kapattım. Tekrar açtığım zaman çalışıyor. Evet şimdi ben gelir mi?
Evet. Evet. O zaman
kablosuz bağlantıyı tekrar şey yapıp kurdum.
Bak ben kablolu bağlantı yaptım çok sağlam. Yayın halen devam etmekte.
Evet. Mesela de tekrar açayım. Şu an internet bağlantım var. Lütfen arkadaşlar sizden haber bekliyoruz. Eğer yayınımız varsa yazın. Bende yok.
Yayınlarımız her gün kısa dalga üzerinden ne evet, diyordu ya?
Merve yayındasınız diyor demek
evet,
ki.
Evet yayındayız zaten. Şu anda zaten ben şey zaman, görünmüyorum.
Hocam biz Işıl Hanım şeyini verebiliriz. Evet. Ben buradan nedense duyamıyorum ama.
Hı-hı. Ben evet, ki... başlatıyorum o zaman. Evet. Bu konuşmayı çok güzel bir konuşma. Evet. İyi dinlemeler diliyorum. Evet.
İkinci oturumda sözleri nasıl paylaşalım Işıl Hanım? Bayan olmak üzere bir yüzeyiniz olsun. Ankara'da bir ayrımcılık mı olur? Yoksa bir ayrıcalık mı?
İnsan hakları ve eşitlik çalışan bir kadın olarak bu söylemi kabul etmediğimi öncelikle belirtmek
istiyorum. Neyi kabul etmediğimi?
O zaman da söz hakkını, birinci söz hakkını kaybettim.
Efendim, bu programda söz sırası ben de olduğu için söz sırası
çok bu mesajlar aslında engellilerin nasıl davranılması gerektiğine ilişkin de mesajlar oldu. Yani ben isterim ki burada oturum başkanı gibi gariban bir adama karşı çıkan engellilerin yani daha böyle kudretli otoriter insanlara da karşı çıkmasını beklerim tabii.
Oo, güzel.
Evet buyurun Işıl Hanım.
Çok teşekkür ederim. Efendim herkese iyi günler. Ben İdil Işıl Gül. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisiyim. Aranızda zaten birebir tanıdığım, tanıştığım çok fazla meslektaşım, arkadaşım var. Onları da tekrar görmekten büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Ben yaklaşık 5 seneden beri engellilerin insan hakları konusunda çalışıyorum. Asıl uzmanlık alanım şemsiye başlık olarak uluslararası hukuk, daha altında insan hakları, ayrımcılık yasağı ve en özel olarak da engellilerin insan hakları konusu. Anlat olsun zaten yeteri kapsamda sözleşmeyle ilgili genel bir giriş yaptı. Ben daha çok ulusal mevzuatta artı ulusal uygulamada yapılması gereken neler, bu sözleşmeye taraf olmak hukuken ne anlam ifade ediyor, buna ilişkin bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Zannediyorum 30 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Sayın Başkan, İsmail Malkoç'tan sonra mı soruları alırız yoksa her bir konuşmadan sonra mı? O zaman oturumun sonunda eğer sorularınız olursa onları da alacağım. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler'de 2006 yılı Aralık ayında kabul edildi. Türkiye yaklaşık 3 sene gibi aslında kısa sayılacak bir sürede de sözleşmeye taraf olma iradesini tam olarak ortaya koydu. Ve 28 Eylül tarihinde yani yaklaşık bir hafta önce de sözleşmeyi onaylamış oldu. Sözleşmenin 45. maddesine göre bir devlet bir sözleşmeye taraf olduğunu Birleşmiş Milletler'e bildirdikten sonra 30. günde sözleşme yürürlüğe girer. Yani 28 Ekim 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bir uluslararası yükümlülük olarak Türkiye bakımından tam olarak doğmuş olacak. Öncelikle bunu belirtmek lazım. İkinci olarak da bu sözleşmeye ek bir ihtiyari protokol var. Sözleşme hem devletlerin hem de diğer kişilerin engelli hakları bakımından yükümlülüklerinin neler olduğunu, bu yükümlülüklerin uygulanmasını izleyecek komitenin nasıl kurulacağını ve nasıl işleyeceğini belirtiyor. Ancak bu sözleşmenin ihlali iddialarıyla yapılacak başvuruları sözleşmeye ek bir ihtiyari protokol düzenliyor. Türkiye sözleşmenin ana metnini imzalarken sözleşmeye ek ihtiyari protokolü imzalamamış idi. Yani bireysel ve kolektif başvurular kabul etmeyecek gibi görünüyordu. Ama 28 Eylül 2009'da sözleşmenin onay süreci tamamlanırken aynı zamanda ihtiyari protokole Türkiye imza koydu. Ama henüz taraf olmadı. Bu süreç biraz daha uzun işleyecektir. Ama benim tahminim hükümetin de samimi bir çabasının olduğu bu yönde ve bir sene içerisinde bizler Türkiye'den uluslararası bir komiteye sözleşmenin uygulanması ile ilgili şikayetlerimizi de iletebilecek duruma geleceğiz. Bu meselenin önemli olduğunu öncelikle vurgulamak isterim. Ama ihtiyari protokole yani bireysel ve kolektif başvuruları düzenleyen ihtiyari protokole Türkiye henüz taraf değil. Bir devlet bir uluslararası sözleşmeye, bir insan hakları sözleşmesinin tarafı olduğunda bunun bir uluslararası düzlemde etkisi doğar, bir de ulusal düzlemde etkisi doğar. Önce uluslararası etkiyle başlamak istiyorum. Sözleşme Türkiye bakımından yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'nin bu sözleşmeyi iyi niyetle yerine getirme yükümlülüğü doğar uluslararası düzlemde. Az evvel Anıl Olsun'un konuşmasından sonraki konuşma soru soranlardan biri bu sözleşmeye riayet edilmezse ne olur demiş idi. Uluslararası hukukun ulusal hukuktan biraz daha farklı yaptırım mekanizmaları var. Ama yaptırım mekanizmaları var. Ve çok şaşırtıcı olan şey de şudur. Uluslararası hukukun ulusal hukuka kıyasla çok zayıf görünen yaptırım mekanizmaları son derecede etkilidir. Türkiye'nin tarafı olduğu tek uluslararası insan hakları sözleşmesi bu değil. Birçok uluslararası sözleşmeye Türkiye taraf ve bunları da yerine getirme konusunda son derece samimi bir çabayı gösteriyor. Buna ilişkin ulusal düzenlemeler yapıyor, uygulamasını değiştiriyor. Örneğin işkence söz konusuysa polise eğitim veriyor. Başka konularda hakim savcılara, avukatlara, sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler veriyor. Şunu düşünmemek lazım. Uluslararası örgütler devletlere yaptırım uygulamıyor. O zaman bunun bir etkisi var mı? Var. Çok önemli bir etkisi var. Çünkü devletler insan haklarını ihlal eden devletler olarak anılmaktan hoşlanmazlar. En antidemokratik baskıcı devletler dahi en azından görünüş ve insan haklarına saygılı oldukları görünümü yaratmaya çalışırlar. Ki Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 2. maddesinde de insan haklarına saygılı devlet olarak kendisini tanımladığına göre ben bu sözleşmeye uyum konusunda yeterli bir samimi çabanın gösterileceğine inanıyorum. Ama daha sonra Stefan Türemel özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu sözleşmenin uygulanmasındaki rolü konusunu size aktaracak. Onun için o konuya girmeyeceğim. Ama şunu düşünmemek lazım. Bir sözleşmeye taraf olunduğunda devlet bunu otomatikman tam olarak yerine getirir. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Eğer borçlu tarafı, sorumluluk üstlenmiş olan tarafı diğer taraf hukuken zorlamazsa sözleşmeye tam uyumu sağlanması mümkün olmayabilir. O nedenle hem hukukçuların ama özellikle de sivil toplum örgütlerinin devletin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde iyi niyetle yerine getirmesini sağlamak için zorlamaları ve çoğu zaman da bunun için hukuki araçları kullanması gerekecektir. Yine sorulan bir başka mesele şu, devletin ulusal mevzuatı ile uluslararası mevzuat arasında, uluslararası sözleşme arasında bir uyumsuzluk olursa diye. Uluslararası antlaşmaları düzenleyen bir başka uluslararası antlaşma var. Viyana Antlaşmaları Hukuku Sözleşmesi. Sözleşmenin 27. maddesi der ki, bir taraf bir antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukunun hükümlerine başvuramaz. Yani benim anayasam böyle diyor, benim özürler hakkındaki kanunumda şöyle bir düzenleme var, o nedenle ben bunu uygulayamam diyemezsiniz. Veya muhtemelen çok tartışma konusu olacak olan bu ehliyet meselesi. Benim medeni kanunumdaki ehliyet düzenlemesi bu. Ben bunun dışına çıkıp işte ehliyetin sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri ortadan kaldırmam diyemezsiniz. Sözleşmeye eğer taraf olmuşsanız o zaman iç hukukunuzu sözleşmeye uygun hale getirmeniz gerekecektir. Bu uluslararası bir yükümlülüktür. Bu çerçevede şunu altını çizmek lazım. Bu sözleşmeye taraf olmak demek engellilik meselesindeki hissettiğimiz yükümlülüklerin ahlaki yükümlülüklerden hukuki yükümlülükler haline gelmesi anlamına geliyor. Yani bireysel olarak hepimiz çeşitli sosyal sorunlarla ilgili olarak ahlaki yükümlülükler hissedebiliriz. Ama bunları yerine getirip getirmemek bizim kişisel tercihimizdir. Oysa bir mesele hukuki bir yükümlülük haline gelmiş ise artık burada bir tercih söz konusu değildir. Çok somut ve beni aslında üzen bir örnek vermek istiyorum. Bu salon engellilerin insan hakları konusunda yapılmış olan bir sempozyumun düzenlendiği alanın kendisinin erişilebilir olmaması benim için kabul edilemez. Ankara Barosu bundan rahatsızlık duyuyor olabilir. Ama bu duygusal ahlaki bir rahatsızlık olamaz artık. Çünkü Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi sadece devletler bakımından değil, devlet dışındaki kişi ve kurumlar bakımından da hukuki yükümlülükler getiriyor. O nedenle sözleşmenin erişilebilirliğin sağlanması gerektiği yönündeki 9. maddesi sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Bakanlıklar ve Genel İdari Teşkilatı bakımından değil, ama aynı zamanda bir meslek örgütü olan Ankara Barosu bakımından da aynı şekilde hukuken geçerli. Ve o nedenle de bu tür alanların erişilebilir hale getirilmemesi durumunda hukuki süreçler devlete karşı olduğu gibi bu tür kurumlara karşı artık işletilebilecek durumda. Neden? Çünkü bugüne kadar biz hep insanlar, kişi ve kurumlar ve devletler ahlaki yükümlülüklerini yerine getirirler ve engelliler için eşit bir yaşam alanı sağlarlar diye düşündük. Bu sağlanmadığı için bir ki bugün artık bir engellilerin insan hakları sözleşmesi var. Neden? Demek ki insanlar ahlaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda hukuki yükümlülükler kadar irade göstermiyorlar. Bu nedenle özellikle hukukçuların bu sözleşmenin ulusal düzende yerine getirilmesini sağlama bakımından çok ciddi yükümlülükleri de var. Bu çerçevede özellikle kendini engelli olan avukatların daha önemli, daha etkin bir çaba göstermeleri gerektiği de kanaatindeyim. Yeni Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin bir başka hükmü der ki, bir antlaşma hükümlerine antlaşmanın bütünü içinde ve konu ve amacına uygun şekilde anlam vermek gerekir. Bu çerçevede özellikle daha önceki oturumun ardından gelen bir soruyu hatırlatmak isterim. Engelli kavramı nasıl tanımlanır, nasıl tanımlanmalıdır? Anne zaten buna ilişkin cevabı verdi. Engellilik kavramının nasıl tanımlanacağı ulusal düzenlemenin karar vereceği bir mesele değil. Engelli kavramına anlam verirken sözleşmenin konu ve amacına bakmak gerekiyor. Sözleşmenin konu ve amacı da zaten birinci maddede açıkça ortaya konulmuş durumda. Burada bireyden, engelli olan veya olmayan bireyden değil, bireyin karşısına konulan engelden veya o engeli koyan kişiden hareket ederek kişiyi tanımlamak gerekir. Bu çerçevede kişi gerçekten engelli olmasa bile veya karşı taraf için tırnak içerisinde yeterli derecede engelli olmasa bile eğer engelliymiş gibi muamele görüyor, ayrımcılıkla karşılaşıyor, dışlanıyor, belli bir alana, bir istihdam alanına çok alınmıyorsa artık kişi engelli midir değil midir tartışmasının yapılması anlamlı değil. Orada toplumdan dışlanmış olan, engelli olduğu için veya engelli olduğu zannedildiği için dışlanmış olan bir kimse vardır. Bu da zaten kişinin engelli olarak tanımlanması için yeterlidir. Sözleşmenin hükümleri hukuken büyük ölçüde berrak. Özellikle ulusal düzenlemelerle karşılaştırdığınız zaman bu sözleşmenin dili oldukça berrak. Ancak yine de tabii ki yorum yapmak gerekecek belli noktalarda. Yorum yaparken genel uluslararası sözleşmelerle kıyasla insan hakları sözleşmeleri bakımında daha farklı yorum kuralları da var. Bunlardan ilki etkililik kuralı. Sözleşmenin hükmünü öyle yorumlayacak ve öyle uygulayacaksınız ki sözleşme amacına varmaya elverişli bir hale gelsin. Bir örnek vereyim. Danışman. Sözleşme diyor ki kamu kurumu.
Arkadaşlar evet. Haftaya Işıl Hanım'ın konuşmasına devam edeceğiz. Ama burada özellikle sonda vurgulanan nokta çok önemliydi. Yani baştaki espriye dikkat ediniz herhalde. Orada yani çok güzeldi o baştaki kısım ama. Sondaki kısım çok önemliydi. Engelliyi tanımlarken çünkü öyle bir soru geldi sempozyumda. İşte engelli kimdir işte? Gözünü kullanamayan bilmem ne midir engelli? Bambaşka bir perspektifi özellikle vurguladı. Bence çok önemli. Toplumdan bir şekilde dışlanmışsa, o gün yaşadığı bir şeyden dolayı ayrımcılığa uğruyorsa o da engellidir.
Engellidir.
Yani gerçekten bu çok önemli. Yani siz bugün bir konudan dolayı böyle bir şey yaşıyorsanız o da bir engellidir. Mesela çok daha ben biraz daha basit bir noktadan alacağım. Çok daha bunun örneklerini çoğaltmak mümkün ama geçen de bir sunum yaptık hocam şeyde. Nedir onun adı? Ha, bizim güneydeki salonlarda Kriton Jüri diye bir salon
var. Biliyorum o salonu. Yaptık.
Bir baktık koltuklar, eski koltuklar diye tarihi diye korunmuş. Kolçakları var. Baktım hep sağ taraf için. Hiç sol için
sol yok,
yok
değil mi?
Bir tane bile sol yok eskiden. Yani o da işte bir solak için orada engel oluyor aynen.
Evet.
Ya hakikaten o yüzden engel kavramını sadece belli fiziksel kişilerin şeyine vurgulamak çok sığ kalır gerçekten.
Kesinlikle. Kesinlikle hocam.
Buradaki işte yani demin dedim ya yani her an bir şekilde farklı bir nedenden dolayı engelli konumuna düşebiliriz yani bunlar.
Evet. Yani hakikaten doğru. Yani biz deriz ya grup felsefemizde engelli yapan toplumdaki düzenlemelerdir diye. Yani çok buna uyan bir söylev olmuş bu sondaki açıklama.
Evet, evet. Yani bir şekilde bunun dile getirilmesi bence önemli oldu.
Evet, doğru söylüyorsun.
Evet hocam. İstersen bir kaldırım aktivistleri şarkımızın bir de stüdyo kaydı vardı. Arkadaşlarla birlikte söyledik. Bir de onu dinleyelim hep beraber.
Onu dinleyelim.
Bakalım nasıl bulacaksınız onu da ve daha sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız.
Evet. O zaman dinliyoruz. Kaldırım aktivistleri stüdyo kaydı.
Şimdi ikinci oturumda şimdi
sokaktan başlar medeniyet.
Sokaktan başlar medeniyet.
Nedir şu çektiğimiz eziyet?
Nedir şu çektiğimiz eziyet?
Değişmedikçe zihniyet.
Değişmedikçe zihniyet.
İflah olmaz bu memleket.
İflah olmaz bu memleket.
Nicedir utandık söylemekten.
Nicedir utandık söylemekten.
Bıktık artık direklerden.
Bıktık artık direklerden.
Yasa kanun ve de tüzüklen.
Yasa kanun ve de tüzüklen.
Kaldırım istah olur mu?
Kaldırım istah olur mu?
Her gün ayak kaval diz bereli.
Her gün ayak kaval diz bereli.
Yer etti kafamda dalların izi.
Yer etti kafamda dalların izi.
Kaldırım değil çim sesli.
Kaldırım değil çim sesli.
Alır mı abi böyle bizi?
Alır mı abi böyle bizi? Kaldırım değil sırat köprüsü.
Yolda yürümek kömür törpüsü.
Yolda yürümek kömür törpüsü.
Bize kalsa bulduk çözümü.
Bize kalsa bulduk çözümü.
Kesti çukurlar hep sözümü.
Kesti çukurlar hep sözümü.
Kantar takmaz cehaleti.
Kantar takmaz cehaleti.
Mantar belediye mahareti.
Mantar belediye mahareti.
İlle de diyet mi ödemeli?
İlle de diyet mi ödemeli?
Lafta eşitlik demokrasi.
Lafta eşitlik demokrasi.
Hey bitmedi henüz sözümüz.
Hey bitmedi henüz sözümüz.
Bastonumuz bizim götümüz.
Bastonumuz bizim götümüz.
Kaldırım olmalı boş ve düz.
Kaldırım olmalı boş ve düz.
Yürümeli insan düş ve düz.
Yürümeli insan düş ve düz.
Sosyal anarşi.
Nedir bu sosyal anarşi?
Otopark yaptınız memleketi.
Otopark yaptınız memleketi.
Kaldıracağız elbet sizi.
Kaldıracağız elbet sizi.
Biz kaldırım.
Biz kaldırım.
Biz kaldırım.
Biz kaldırım.
Biz kaldırım.
Biz kaldırım.
Biz kaldırım aktivistleri.
Evet.
Evet. Umarım beğendiğinizdir.
Hocam ya ne biçim bağırmışız ya?
Stüdyoda. Evet hocam ya ama yeterince
yeterince ses getirememişiz ama gene de fena değil. Bastonların sesi acayip çıkmış.
Evet, bu güzel. Ritim olarak güzel oldu bu hali arkadaşlar.
Evet.
Dediğim gibi ama sonu da ben çok beğenmiştim. İnsanlara eşlik etmemiş hocam.
Yani. Evet ya, senin kadar bağırmamışız sonunda.
Değil mi?
Havaya girememişizdir belki hocam. Dışarıda daha
şey evet, olur. Bu arada gezi kayıt falan yapmadık bunu arkadaşlar. Gayet açık bir kayıttı. Hı-hı. Özellikle provalı falan bir kayıttı bu.
Evet. Yayınımızın sonuna evet, doğru yaklaşıyoruz.
Sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bizden sonra yayın anda... kim alacak şu an? Alacaksa bizimle iletişim kurarsa
şu anda sevindiriz. Saatlerimiz 10.55 10.55
artık bir müzik arası verip bir yayınımızı arası
bırakıyoruz. Herkese bugün kesintisiz bir yayın yaptık. O yüzden çok mutluyuz. Demek ki hocam network kablosuyla bağlanmak gerekiyor.
Evet.
Değil mi hocam? Yani burada. Başka network kablom var mı? Ben de gelince burada kablo takayım.
Olur hocam. Ben de network kablosu.
Hayır yani yeri var mı modem?
Var var. 4 port benim modem.
Tamam modem. Evet. Getirdi böyle de kopmuyoruz hocam. O da hakikaten daha güzel olacak.
Evet şimdi Bengi bağlama üstünden.
Bizimle birlikte olduğunuz için çok evet. Teşekkür ediyoruz.
Herkese teşekkür ediyoruz hakikaten. Biz haftaya yine buradayız bir eksik olmazsa.
Evet inşallah olmaz. Hep beraber buradayız. Sizleri bekliyoruz devam arkadaşlar.
Ve sizleri de bekliyoruz. Mesajlarınızla, görüşlerinizle, fikirlerinizle destek olmaya. Bir de az önce konuştuğumuz gibi kafanızda projeleriniz varsa gelin bunları listemize tartışalım diyoruz tekrar. Listemize üye olmayı bekliyoruz.
Şu dağların yükseğine erseler, şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler, lale sümbül mor menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar çirkin güler bir zaman, güzel ağlar çirkin güler bir zaman. Engine salalım şahini bazı, engine salalım şahini bazı, sevmeyen çeker mi sendeki nazı, sevmeyen çeker mi sendeki nazı, gönül elindeki bu gırık sazı, gönül elindeki bu gırık sazı, güzeller aşkına çalar bir zaman, güzeller aşkına çalar bir zaman. Vara vara vardık olma deresi, vara vara vardık olma deresi, uzak kaldı nazlı yarın arası, uzak kaldı nazlı yarın arası, artıyor geçmiyor gönül yarası, artıyor geçmiyor gönül yarası, Mevla dermanını salar bir zaman, Mevla dermanını salar bir zaman. Thank you.
Yaptım hocam. Hadi yaptım yakala.
Oh. Al. Ver. Oo, ne vurdun lan?
Hocam al.
Ver. Oo. Müthiş bir şey o.
Evet, devam. Hocam ya, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
hocam? At hocam, at, vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti arkadaşlar. Biz gidiyoruz hadi. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidin.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplamak aynı şeyi yapıyorsunuz ya.
Hadi koş.
İnanamıyorum ya. Hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
ben Engin,
ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.